bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Eldivenler Hikayeler Murathan Mungan Metis Yayınları 2. Basım Ekim 2009 Bu kitap 159 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ağustos 2010. Okuyan İris Gür. Murathan Mungan, Eldivenler Hikayeler. 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmut ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri, hikayeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Murathan Mungan, aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu ve şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murathan 95'te topladı. Şiirlerinden yapılan seçmeler Kürtçe'ye çevrildi. Li Rojilate Dilemin, Kalbimin Doğusunda ve 2007'de yayımlanan Balgifa Mar, Yılan Yastığı. Dünya edebiyatından öyküleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı. Çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitaplarını içeren 13+1 toplamından sonra 2002 yılında ilk romanı Yüksek Topuklar yayımlandı. 2005 yılı için hazırlanmış özel bir basım olan 50 parça, Mungan'ın ileride kitap olarak yayımlanacak çalışma dosyalarından farklı türlerde parçalar içeriyor. En yakın tarihli kitapları şiir kitabı Da 2007, hikaye kitabı Kadından Kentler 2008, şiir kitabı Bazı Yazlar Uzaktan Geçer 2009 ve deneme kitabı Hayat Atölyesi 2009. Metis Yayınları yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat olarak yayımlamaktadır. Eldivenler Hülya Ekşigil için. Tuhaftır. Onunla evlendiğimde aşık değildim. Artık yaşım 33'tü. Bazen boş kağıtlara yazıp bakıyordum. O koyu siyah 2 adet 3 rakamının yan yana duruşunda belirsiz geleceğim için uğursuz bir işaret buluyor, bir an önce bir karar vermem, elimi çabuk tutmam gerektiğini düşünüyordum. Anlayacağınız, 30'unu geçmiş çoğu kadın gibi paniklemeye başlamıştım. Üstelik beni 3 yıllık bir rötarla yakalamıştı bu panik. Zaman kadınlar için daha çabuk geçer. Kadınların yaşının da kediler gibi 7 ile çarpılması gerektiğini söyleyenler ne doğru söylemişler. Aşk evliliğinden umudu kesmiştim ama mantık evliliği gibi bir lafın şemsiyesi altında bana bir hayat olmadığını bilecek kadar da kendimi tanıyordum. Haklı olarak peki ne istiyordun diye soracaksınız. Yıldırım aşkı, yakıcı tutku, karşılıklı anlayış, sevgi ve saygıya dayanan falan gibi bir şey değildi istediğim. Üst üste iki gece horlasa sabahına bu duygulardan eser kalmayacağını bilecek kadar bilgi ve deneyim sahibiydim artık. Geçirdiğim bunca yılda beyaz atlı prenslerin emeklilik günlerini hesaplayabilecek kadar da gelecek duygusu edinmiştim. Kısacası evlenme zamanımın geldiği, hatta geçmekte olduğu kafama iyice dank etmişti. Kendimce basit bir çözüm arayışı peşindeydim. Elbette evlenmek için birbirinden yeterince hoşlanan ama beklentileri büyük olmayan iki kişinin hayal kırıklığına yer bırakmayacak kadar sade, rahat, güvenli ilişkisini istiyordum. Birbirinden hoşlanıyor olmak ve temel kurallarda anlaşmak yeterliydi benim için. Tabii evleneceğim adam da aynı gereksinim ve niyetlere sahip olmalı. En azından bu konuda benim gibi düşünmeliydi. Şu aradıklarıma nesnel bir gözle bakılacak olursa, bunun aşk evliliği yapmak kadar güç bir şey olduğu daha işin başında anlaşılır elbet. Ben de anlamıştım tabii ama başka çarem de yoktu. Bilirsiniz, evlilik yaratıcılıktan yoksun, seçenekleri hayli sınırlı bir alandır. İnişsiz çıkışsız, büyük dalgalanmalar barındırmayan, ancak ölçülü heyecanlara izin veren, tarafların birbirlerini büyük beklentiler ve umutlarla rahatsız etmediği, saygılı, ölçülü, mesafeli bir ilişkiydi istediğim. Ben böyle güzel güzel, tane tane sayıyorum ama bütün bunları ağzına gözüne bulaştırmadan becerebilecek kaç adam tanıyorsunuz Allah aşkına? Şu koca memlekette toplasan birkaç kişi ya çıkar ya çıkmaz. İnanır mısınız? İşte o birkaç kişiden biri tam da o günlerde bir piyango gibi bana çıktı. Tanışmamız bile çok komik oldu. İlkin yakın arkadaşım Lale'ye açtım konuyu. Ne zaman birine önemli bir şey söyleyecek olsam önce burnumu çekerim, o gün de öyle yaptım. İlkin burnumu çektim, ardından sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ben artık evlenmek istiyorum. Bomboş, dümdüz, hiçbir şey söylemeyen bakışlarla bir süre yüzüme baktı. Beni yeterince suçlu hissettirdiğine emin olduktan sonra, hayattan ümidini iyice kesmiş olmalısın dedi. Onunla tartışacak değildim, Lale böyleydi. Ama durumumun ciddiyeti eteğimden sarkıyor olmalı ki daha fazla üzerime gelmedi. Bir bakınalım etrafa, kim var kim yok dedi. Sonra da umutsuzluğu vurgulayan bir sesle ekledi. Biliyorsun işin kolay değil, o meşhur kitapta söylendiği gibi, dünya evli erkeklerle dolu. Her neyse, madem bu kadar kararlısın, 2 yıl daha bekleseydin de elin adamına Çeyiz diye Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirini götürseydin ya. Diyorum ya, Lale böyledir işte. Birkaç gün sonraydı. Ben bu konuyu fazla ciddiye almadığını düşünmeye başlamıştım ki telefonla aradı. Biri var dedi. Evlenmek istiyormuş. Cumartesi gecesi Nazan'ın evinde yemek var. Sen de çağrılısın, adamı da çağırıyorlar. Ah, Nazan'a söylemeseydin keşke dedim. Nasıl söylemeseydim dedi. Adam Nazan'ın arkadaşı. Üstelik adam Nazan'a söylemiş evlenmek için kız aradığını. Nazan'ın elinde uzun bir liste vardı. Herkesin adını çizip seni başa yazdırmak için ne şantajlar yaptım, ne rüşvetler verdim bir bilsen. Mızırdanma da cumartesiye hazırlan. Cumartesi gecesi gelip çattığında tuhaftır, hem heyecanlıydım hem değildim. Adama ilişkin Lale'den aldığım birkaç bilgi kırıntısı ve hayata ilişkin tuhaf bir yeniklik duygusuyla çıktım yola. Her an vazgeçip eve dönebilir, yatağıma kapanıp hüngür hüngür ağlayabilirdim. Bir şeyi başaramamıştım ve bunun tam olarak ne olduğunu bilemiyordum. Bu da beni kötü ediyordu. Feci bir trafik vardı. İstanbul, cumartesi gecesi ve trafik sözlerinin bir araya gelmesi insana cehennem özletir, bilirsiniz. Bir araba mezarlığı içinde yol alıyor gibiydim. Radyo kanallarının birbirinden yılışık sunucuları birbirinden budalaca şeyler söylüyor ve art arda feci parçalar çalıyorlardı. Memleketimizin acı gerçeklerine elmas değerinde bir örnek daha. Hiçbir yere kaçamıyordunuz. Kanaldan kanala atlayarak kurtulamıyordunuz hiçbirinden. Her yerde onlar vardı. Bense gecenin şu vakti yüzünü hiç bilmediğim bir adamın karşısına görücüye çıkmak için elimde karışık kuruşuk bir tarifle karanlık ve çetrefil sokaklar arasında ara sıra orada burada rastladığım, üstelik pek haz etmediğim birinin Rumeli Hisarı sırtlarındaki evini arıyor ve bir türlü bulamıyordum. Bu arada 100 yıla benzeyen saatler geçiyor, öfke ve panikten terleyip duruyordum. Kendimi en az sevdiğim zamanlar, terlediğim zamanlardır. Bana kendime güvenimi kaybettiren en önemli şey terlemektir. Oysa daha şimdiden, gerginlikten donuma kadar sırılsıklandım. Bir an önce eve dönüp duş almak, bir kahve içip her şeyi unutmak istiyordum. Çoktan pes etmiş, hatta evlenmekten bile vazgeçmiştim. Galiba vazgeçemediğim ve hazmedemediğim tek şey, o lanet olası evi bulamamış olmaktı. Hayatta inatçılığım bana çok şey kaybettirdiyse de sonunda o geceyi ve evliliğimi kazandırdı. Ben ormanda kaybolmuş kızlar gibi bütün o masal engellerini bir bir aşıp da Nazan'ın evini bulduğumda onlar benden ümidi kesmiş, yemeğe oturmuşlardı bile. Tahmin edersiniz ki başlangıç çok kötüydü. Böyle durumlarda yolda kurduğunuz bütün o düzgün, kısa ve özlü cümleler dağılıp gider. Yerini, başı sonu birbirine karışmış, kırık dökük özür cümlelerine bırakır. Gecikmenizin mahcubiyetine, gerekçelerinize inandırma gayretinizin sakaleti karışır. Geceye ayırdığınız enerjinin önemli bir bölümünü başka bir yerde harcamış olmanın bitkinliğiyle süklüm püklüm olmasanız da kendinizi öyle hissederek sonunda bir yere ilişirsiniz. Üstelik O gece bütün bunlara ek olarak başlı başına bir faktör olan Nazan vardı. Nazan kelimenin tam anlamıyla bir faktördü. Daha gecikme nedenlerimi sıralamaya başladığım anda beni inançsız gözlerle dudak bükerek dinlemiş, sözlerimi tamamlamamı bile beklemeden sanki evlerine bir şey diyen varmış gibi, aslında evlerini bulmanın ne kadar kolay olduğunu, başlarına ilk kez böyle bir şey geldiğini, gösterişli el kol hareketleri eşliğinde gereğinden yüksek sesle anlatmaya başlayarak herkesin dikkatini dağıtmış, beni de bir adres bile bulmaktan aciz, sersem kız durumuna düşürmüştü. Hani kendi mahkemelerimizden çok daha fazla tanıdığımız Amerikan filmlerindeki mahkeme sahnelerinde jüriyi ikna etmek için çırpınan hırslı, iddialı kadın avukatlar vardır. Nazan da tam onlar gibiydi işte. Böyleleri aynı anda iki şeye birden inandırmaya çalışırlar sizi. Hem davadaki haklılıklarına hem de kadın olmanın iyi bir avukat olmaya asla engel olmadığına. Bu sırada da gereğinden fazla enerji harcarlar. Bu da onları çirkin ve yorucu kılar. Zaten bana kalırsa hangi konuda olursa olsun gayret kendi başına çirkin ve yorucu bir şeydir. Çok çabuk gülünç hale gelebilir çünkü. Belki bu yüzden her zaman sade bir çalışkanlıktan yana oldum. Kendiliğinden ve gösterişsiz çabaları sevdim. Nazan'ın ısıttığını iddia ettiği çorbayı daha önüme koyarken beni elemiş olduğuna, listesindeki adları çizili diğer kızları düşünmeye başladığına rahatlıkla yemin edebilirim. Hem de onun karşı tarafın avukatı olduğu bir mahkemede. Allah'tan Lale böyle şeylere pabuç bırakacak biri değildi. Bizi tanıştırırken moralimi düzelten, güzel, yalın, gösterişsiz ama şık şeyler söyledi benim hakkımda. Elimi kavrayıcı ama ölçülü bir biçimde sıkmış, gözlerimin içine bakarak sade bir bakışla gülümsemişti adam. Davranışlarında dostça bir şeyler vardı. İnsanın gözlerinin içine, ruhunun esrarına varmak istercesine delici bakışlarla bakan erkeklerden hiç hoşlanmam. Dikkatimi çeken ilk özelliği sakinliğiydi. Kayıtsız ya da ilgisiz değildi. Yalnızca sakindi. Bu içimi çok ferahlatmıştı. 35, en fazla 40 yaşında gösteriyordu. 43 yaşında olduğunu öğrendiğimde şaşırdım mı şimdi anımsamıyorum. Daha tanışır tanışmaz ne yazık ki 3. ya da 4. sorum burcunun ne olduğuydu. Anket sorularıyla insan tanımaya kalkışan liseli kızlara benzemeyeyim diye kendimi tutmaya çalıştıysam da başarılı olamamış, merakım mahcubiyetimi yenmişti. Telefonlarda ısrarla sorduğum halde ne Lale ne de Nazan adamın burcunu biliyorlardı. Kendisine sorduğumda da bir süre düşündükten sonra yanıtlamış olması böyle şeylerle ilgilenmediğini belli ediyordu. İlk bakışta göze çarpan bir özelliği yoktu. Düzgün, hoş bir adamdı. Yakışıklı sayılabilirdi. Koyu renkli, kareli bir gömlek vardı üzerinde ki bana erkeksi bir çekicilik ifade eder bu. Temiz, bakımlı, iddiasızdı. Kendini göstermek için öne çıkmaya çalışmıyor ya da kendi davranmadan ilkin karşındakini tartmak için geri durmuyordu. Tuhaf bir biçimde daha ilk anda güven veriyordu insana. Hani kalabalık bir yerde birkaç dakikalığına çantanıza, eşyanıza göz kulak olması için güvenilecek birine bakınırken ilk seçeceğiniz kişiydi. Tepkileri de, zamanlamaları da doğru ve yerindeydi. Bulunduğu ortamı yalnızca kendi hacmiyle kaplamaya çalışan, kendini gereğinden fazla önemseyen, pozcu, numaracı erkeklerden olmadığı hemen anlaşılıyordu. Fazlalıksız biriydi. Belli ki kendine yetmeyi bilenlerdendi. Az konuşuyordu ama gizemli, derin adam sanılmak için böyle yapanlarınkinden çok farklıydı bu. Her şeyinde olduğu gibi konuşmasında da tutumlu bir ölçü tutturmuştu. Karşısındakini dinlerken de, kendi düşüncelerini açıklarken de aynı dikkat ve özeni gösteriyordu. Gördüğüm kadarıyla tartışırken kazanmak ya da haklı çıkmak değil, anlamak ve anlatabilmiş olmak önemliydi onun için. Bütün bu özellikleri hoşuma gitmişti. Yer yer kırlaşmış saçları konuşurken sık sık alnına dökülüyor, iri uzun parmaklarıyla onları geri atıyor. İnsanın gözünün içine temiz ve hilesiz bakıyordu. Belli ki gençlik yıllarında uzun zaman spor yapmış. Şimdilerde biraz kilo almış, kalınlaşmıştı. Ama eti sıkı, hoş bir kalınlıktı bu. Diriliğini yitirmemişti. Hani derler ya, ilk görüşte kanım ısınmıştı adama. Ama yalnızca o kadar. Bu kadarına bakarak karar vermek gene de zordu. Öyle ya, böylesi iyi bir koca da olabilirdi, iyi bir arkadaş da. Mesleğini önceden söylemişlerdi, ekonomistti. Tam olarak anlamadığım işler yapıyordu. Uluslararası işletmecilik gibi bana hiçbir şey ifade etmeyen bir konuda uzmandı. Bağımsız çalışıyor, yerli, yabancı finansman kuruluşları için özel araştırmalarda bulunuyordu. Pek zengin sayılmazdı. Bunu hırsızlığıyla açıklamıştı. Parayı yalnızca gereksinimlerini karşılamak için istiyordu. Hali vakti yerindeydi ya, bu kadarı da yeterliydi benim için. Aradığım bütün o kolay bulunmaz özelliklerin yanı sıra bir de zengin olmasını beklemek açgözlük olurdu doğrusu. Nazan'ın gece boyunca kendini tutamayıp yaptığı bütün o kötü kalpli esprilerine, gereksiz laf sokuşturmalarına, ev sahibisi olmanın zorunlu nezaketi gereği bile olsa bir türlü engel olamadığı habasetine, Lale'nin bütün bunları ustalıklı manevralarla savuşturmasına, hatta zaman zaman Nazan'ı zor durumda bırakan karşı ataklarına rağmen benim için gerçekten kötü başlayan gece güzel geçmiş, ılık, yumuşak bir sonla noktalanmıştı. 1,5 ay sonra evlendiğimizde herkes şaşırmıştı. Lale son ana kadar bana emin olup olmadığımı sordu. Bülent de, böylelikle adının Bülent olduğunu öğreniyorsunuz. Nazan'la kocasını çağırıp çağırmadığımı. Çünkü Nazan'ın o gece yaptıkları neyse ne de o geceden sonraki günler listesindeki diğer kızları ısrarla Bülent'le tanıştırma gayretlerini hiç bağışlamamıştım doğrusu. Ama gene de çağırdım. Bülent bu tür kızgınlık, kin gütme, intikam alma, nispet yapma, rekabet ya da ödeşme duygularına çok yabancıydı. Ki yaygın kanının tersine bunlar kadınlar arasında, erkekler arasında olduğundan çok daha yaygın ve köklüdür. Erkekler en büyümemiş halleriyle bunu hoyrat oğlan çocukları gibi ortalıklarda yaşarken kadınlar ustaca saklamayı, zehirlerini zamana yaymayı bilirler. Bülent böyle şeyleri bir tür küçüklük olarak görüyordu. Dahası Nazan sahiden arkadaşıydı. Ne yapabilirim? Benim de olanları büyütmeye niyetim yoktu. Sonuçta Bülent de beni o tanıştırmış, evlenmeme neden olmuştu. Yaz sonuydu evlendiğimizde. Kışa sıcak, huzurlu ve evli olarak girmek istemiştim. Sade bir düğünle evlendik. Bütün yakınlarımızın ortak kanısı her şeyin gereğinden fazla sade oluşuydu. Lale, evlilik dediğin de böyle mahcubiyet içinde yapılmaz ki dedi. Gelenlerden bir de özür dileseydiniz bari. Evliliğimiz tam da düşündüğüm gibi gidiyordu. İnişsiz, çıkışsız, patırtısız. Beklentilerin ve sitemlerin olmadığı, iş bölümü tanımlarının doğru yapıldığı, büyük dalgalanmaların yaşanmadığı günler geçirmeye başlamıştık. Ayrıca dışarıdan göründüğü kadar renksiz, tek düzede değildi hayatımız. Kendince renkleri ve için için heyecanları vardı. Tabii bütün bunları Lale'ye anlatmak boşuna, inandırmaksa olanaksızdı. En önemlisi birbirimize kendimizi uzun uzun anlatmak zorunluluğu hissetmiyor, yalnızca birbirimizin kurallarına saygılı davranıyorduk. İkimizin de geçmişten taşıdığı yorgunlukları vardı. Kendini yeni birine anlatmanın ne denli yorucu bir şey olduğunu iyi biliyor, kendimizi ve birbirimizi yoracak hemen her şeyden özenle kaçınıyorduk. Benim gibi o da daha önce hiç evlenmemişti. Birkaç sevgilisi olmuştu. Bunlardan ikisi epey uzun sürmüş, hatta birinde evliliğin eşiğinden dönmüştü. O da aşk evliliğinden umudu kesmiş, günün birinde artık zamanı geldiğine karar vererek evlenmek için kendi ölçülerine uygun bir kız aramaya başlamıştı. Anlayacağınız formüllerimiz birbirini tutmuştu. Başarımızın sırrı da buydu. Evliliğe ilişkin beklentilerimiz kadar korkularımız da birbirine benziyordu. Birbirinin kurallarını ya da ilkelerini tanımaktan çok daha önemlidir korkularını tanımak. Bu kişileri birbirleri için çok daha tanıdık kılar. Her şeyin bu denli uyum içinde gitmesi başlangıçta şaşırttı bizi. Sanki tüm dünyayı tarayan dev bir bilgisayar bütün özelliklerimizi bir araya getirerek bizi eşleştirmişti. Gerçekten olacak şey değildi her şeyin bu denli kolay, uyumlu, güzel olması. Bülent geçimli biriydi. Oturmuş bir kişiliği vardı. Ne istediğini, ne istemediğini iyi biliyordu. Hiçbir sürprizi yoktu. 15 gün içinde nelere kızdığını, neleri sevdiğini, neleri yapıp neleri yapmayacağını anlardınız. Sürekli kendini ve gücünü kanıtlama derdinde olan şişkin, egolu erkeklerden değildi. Yorucu bir insan değildi, dayatmacı değildi. Otorite kurmak gibi bir derdi yoktu. Kendi özgürlüğüne düşkün olduğu kadar karşı tarafın özgürlüğüne de saygılıydı. Kadın haklarına saygılı görünsün diye arada bir mutfağa girip bulaşık yıkamaya falan kalkışmıyor, ben yemek yaparken o da salata yaparak eşitmişiz gibi görünmeye çalışmıyordu. Her konuda olduğu gibi bu konularda da dikkati ve özeni sahiciydi. Karşılıklı yardımlaşmalarda sanki karısının değil de bir izci kampındaki arkadaşının yükünü hafifletmek istercesine davranıyordu. Ve benim için de en önemlisi Tenezzülleri yüksek bir adamdı. Olur olmaz şeylere gönül indirmiyordu. Belli ki hayatta yeterince şey görmüş, tanımış ve anlamıştı. Dünyayı kendine göre bir mizah duygusuyla ciddiye alıyordu. Anlayacağınız, ona hayranlığım günden güne artıyordu. Lale sorup duruyordu, kocana aşık oldun mu diye. Hayır, olmadım. Hiç de öyle bir niyetim yoktu. Ben aşık olmak için evlenmedim ki diyordum. Benim bildiğim, insanlar aşık olup evlenirler. Evlendikten sonra aşık olmazlar. Belli mi olur diyordu, hayat bu. Sen niye hayatı çamaşır makinesi programlamak gibi bir şey sanıyorsun? Lale ile hiçbir konuda, hiçbir zaman tartışmadım. Belki bu yüzden hala iyi arkadaşız. Kocamdan hoşlanıyorum diyordum. Evet, çok hoşlanıyorum. Sahiden bu kadarını beklemiyordum evlenirken. Her şey tam istediğim gibi oldu ve öyle de gidiyor. Biliyorum, Lale'nin asıl merak ettiği şey yatağının nasıl olduğu. Evlenmeden önce birkaç kez birlikte olduğumuz için yatağı konusunda bir fikir sahibiydim elbette. Her şeyi o kadar da oluruna bırakmamak gerek değil mi ama? Arkadaşlarımızın birçoğunun kocasını Lale onlardan önce tanımış olduğu için hemen herkesin kocası hakkında yakın bilgilere sahipti. Ama bana gelince bu kez ben erken davranmıştım ve ne yazık ki Lale'nin hayattaki tek muhafazakarlığı arkadaşlarının kocalarına yan gözle bakmamaktı. Umarım bu durum onu bu ahlaki ilkesini gözden geçirmek zorunda bırakmaz. Yataktaysa hiç de göründüğü kadar sakin değildi Bülent. Coşkulu, tutkulu bir seksi vardı. Kadın dergilerinin Latin lover dediği erkeklerden olsa gerek. İnsanı her seferinde yeniden şaşırtmayı beceriyor, yaptığı sekse hayal gücü ve eğlence katmasını biliyor. Ve bu konuda yorgunluk tanımıyor. Eğer bütün erkekler Bülent gibi olsaydı eminim hiçbir kadın dergisi kadınların orgazm sorununu kapak konusu yapmak gereği duymazdı. Ayrıca şunu da itiraf etmeliyim ki galiba onu en çok yatakta seviyordum. Ne istediğini çok iyi biliyordu. Alması gerekeni en iyi biçimde alıyor, vermesi gerekeni de en iyi biçimde veriyordu. Tahmin edersiniz ki Lale'nin bu konudaki sorularını her seferinde ustalıkla geçiştiriyor, şimdi size şu gürül gürül anlattıklarımın binde birini bile ona anlatmıyordum. İnsanların ahlaklarını da, ilkelerini de fazla zorlamamak gerek değil mi ama? Günün birinde aslında kocamı hiç tanımadığımı fark ettim. Birini tanımak ne demektir? Hem en yakınlarımızı bile ne kadar tanıyabiliriz ki? Birdenbire bunlar üzerine düşünmeye başlamıştım. Belki kocamın huylarını öğrenmiştim ama onu tanımıyordum. Aslında onun hakkında o kadar az şey biliyordum ki. Duygularını çok az ele veriyordu. Yaşadıklarını anlatmaktan hoşlanan insanlardan değildi. Vazgeçmiştim geçmişinden, gündelik şeylerden bile söz etmeyi sevmezdi. Israr ettiğinizde de öyle yavan bir anlatımla, öyle üstünkörü geçiştirirdi ki canınız sıkılır, siz sormaktan da dinlemekten de vazgeçerdiniz. Bir tek kitaplarına çok düşkündü, çok okuyordu. Zamanında yalnızca kitaplarını koymak için küçük bir çatı katı almış olduğunu, 5000'e yakın kitabının benim hiç bilmediğim, görmediğim bir apartmanın çatı katında durmakta olduğunu, günün birinde o apartmanın kapıcısının günlerce süren şiddetli yağmurlardan sonra çatıda bir sorun olduğunu söylemek için telefon etmesiyle öğrenmiş bulundum. Bir tür ihanete uğramış hissediyordum kendimi. Keyfim kaçmış, huzursuzlanmıştım. Oysa aklına bile gelmemiş bana söylemek. Ne zamandır zaten bir türlü uğrayamamışmış. Bütün açıklaması bu kadardı. Aşk mıydı, değil miydi bilmiyorum ama gün günden ona bağlandığımı hissediyor ama onu hiç tanımıyordum. Aşkla tanımanın ne ilgisi var demeyin. Galiba yavaş yavaş ona tutulduğumu da böyle anladım. Kocamı merak ederek. Birinin her şeyini merak etmeye başlamak aşkın ilk göstergesidir bana göre. Galiba bazı kadınlar tam da bu noktada kocalarının ceplerini karıştırmaya başlıyorlardı. Açık söylemek gerekirse ben de kendimi güç tutuyordum doğrusu. Kocam öylesine kapalı kutuydu ki. Örneğin çok rahatlıkla aslında CIA ya da FBI ajanı olabilirdi. Ya da tam tersine Rusya hesabına casusluk yapıyor olabilirdi. Belki uluslararası bir uyuşturucu çetesinin başıydı. Orta Doğu ülkelerine kimyasal silahlar ya da nükleer başlıklar sağlıyordu. Kendi hakkında o kadar az konuşurdu ki her şey mümkündü. Kendinden söz etmekten bu kadar hoşlanmayan bir ikinci kişi tanımadım bugüne kadar. Yalnızca ekonomist sanıyordum. Meğer daha önce sırf babasının gönlü olsun diye hukuku bitirmiş ama hiç hukukçuluk yapmamış. Dahası profesyonel dalgıç olduğunu ilk gittiğimiz yaz tatilinde bir rastlantı sonucu öğrenmiş bulundum. İkimizin de işlerinin yoğunluğu nedeniyle nikah sonrasında balayına çıkamamış, buna karşılık ilk yaz tatilimizi biraz uzun tutmuştuk. Balık tutmayı seviyordu. Her çeşit balık, deniz hayvanı, sualtı bitkisi hakkında sinir bozucu derecede bilgi sahibiydi. Üstelik bütün bunları ancak bir başkasının ısrarlı sorularına yanıt verirken rastlantı sonucu öğreniyordunuz. Bir keresinde Marmara Adası açıklarında çok fazla dibe daldığı için az kalsın vurgun yiyormuş. Ölümlerden dönmüş. Bu yüzden dalgıçlığa ara vermiş. Düşünün, bütün bu bilgileri bir sabah siz her şeyden tamamen habersiz sahilde oturuyorken o sizin ilkin yabancı sandığınız biri olarak üzerinde dalgıç giysileriyle denizden çıktığında öğreniyordunuz. Bildikleri bununla da bitmiyordu. Meğer kocam gerçek bir dil dahisiymiş. Tam 6 dil biliyordu. Ve bu dilleri en üslupçu yazarların kitaplarını kendi dillerinde okuyabilecek kadar iyi biliyordu. Yetmezmiş gibi sönmeyen bir merak ve ilgiyle bir yandan da yenilerini öğrenmeye çalışıyordu. Japonlara yönelik aslında beni de utandıran ama bir türlü engelleyemediğim, ırkçı sayılabilecek, olumsuz duygular beslediğimden olası bir tehlikeye karşı şimdiden önlem almak adına günün birinde Japonca öğrenmeye kalkışmasının beni mutsuz edebileceğini belirtmek zorunda hissettim kendimi. Bir kadın kocasından arada bir kendi içinde bir şeyler isteyebilmeli, değil mi ama? İşinde çok başarılı olduğunu, istese çok büyük paralar kazanabileceğini, bazı akşam yemeklerinde içkiyi biraz kaçırmış arkadaşları Bülent'e hayıflanırken laf arasında öğreniyordum. İşinde tam bir profesyoneldi, konusunu çok iyi biliyordu. Uluslararası büyük kuruluşlardan göz kamaştırıcı parlaklıkta iş teklifleri alıyor ama umursamıyordu bile. Kendine ayırdığı zamanı kimselere satmıyordu. Bu yanını kahramanca buluyor, gizli gizli gurur duyuyordum kocamla. İlk çocuğumuz doğduğunda ki yengeç burcu olması beni sevindirmişti, bir kitap yazmış olduğunda öğrendim. Kitabını bana ve kızımıza adamıştı. Bunun yazıp yayımlattığı 4. kitabı olduğunu, üstelik 3. kitabının evliliğimiz sırasında benim ruhum bile duymadan yazıldığını öğrendiğimde çok buruldum doğrusu. Sürekli hafif ihanete uğramış hissediyordum kendimi. Hep dışarıda bırakıldığım, dışta tutulduğum duygusuna kapılıyordum. Kabul edersiniz ki pek iyi bir duygu değildir bu. Kapalılığın bu kadarı ürkütüyordu beni. Gene de tuttum kendimi. Alınganlık göstermedim, sitem etmedim, mesele çıkarmadım. Yalnızca bütün bunlarda bir tuhaflık gördüğümü sezmesini sağladım. Hoş, bunu sağlamanın bir yararı oldu mu diyeceksiniz. Ne gezer, o gene bildiğini okudu. Ailesinden çok az kişi tanıyordum. Ailecek görüşmelerden hoşlanmıyordu. Birkaç uzaktan amca, hala çocuğu, baba tarafından yeğen gibi belirsiz tanımlı kimi akrabalarıyla ara ara karşılaşıyordum. Benim kendi akrabalarımla görüşmekten hoşlanmıyor olmamdan hoşnuttu. Annesiyle bir sorunu olduğunu ta başlarda sezmiştim. En azından düğünümüz sırasında. Tam olarak neydi bilmiyorum. Bu konuyu konuşmaktan hoşlanmadığını, bu konunun onu yumuşak karnı olduğunu sezmiştim. Hiç üstüne gitmiyordum. Hayatının gölgeli yanlarına ve bu konudaki suskunluğuna gösterdiğim saygılı özenin ona iyi geldiğini görüyordum. Benden istediği tam da buydu. Evliliğe ilişkin anlaşmalarımızın çoğu üzerinde pek konuşulmamış, sessiz anlaşmalardı. Bu da ilişkimizi daha dayanıklı, daha sağlam kılıyordu. Söylemesi gereken şeyler konusundaki açıklamaları da, zamanlamaları da ona bırakmıştım. Hoş, başka çarem de yoktu. Suskun bir adamla birlikteyseniz, çevresinde sürekli kara kutu arayarak huzursuzluk yaratmanın bir yararı olmaz. Bu, çoğu kez kendini bir uçak enkazı gibi hissetmesine neden olur ve huzuru kaçar. Kadınların çoğunun erkeğin hayatına ve geçmişine yönelik merakında aslında kendilerini mutsuz edecek bir kanıt, bir giz bulmak arzusunun yattığını görürüm. Zehirli bir meraktır bu. Asla bir şey icat etmeye ya da keşfetmeye yarayan nesnel ya da bilimsel bir merak çeşidi olmayıp, hatta meraktan çok sonu dramatik bir biçimde felaketle bitecek bir kanıt bulmak ümididir. Kendi yıkımlarına yol açma pahasına da olsa yanılmamış olduklarını kanıtlama fırsatı sunan marazi bir zaferi amaçlayan bu kadınları haliyle mutsuz ve gerçekçi bir son bekler. Çok şükür ben öyle kadınlardan değilim. Bu gibi durumlarda rahatlıkla yanılmış olmayı tercih edebilirim. Bülent'i de bu konularda asla zorlamıyordum. En azından bu durum esprili yaklaşıldığında hayatımda bir kaynana unsuru olmayışının keyfini sürmek gibi bir lüks tanıyordu bana. Birçok kadının hayatına bakacak olursanız hiç de az şey değildi doğrusu. Çok sonra günün birinde yeri gelip annesiyle olan hikayesini bana anlattığında içimin bütün hazırlıklarına rağmen şaşkınlığımı ele vermeyen bir ifadeyle dinlemek konusunda hayli zorlandım. Annesi Bülent daha 1 yaşındayken boşanmış. Kocasını ve oğlunu terk ederek yurt dışına çalışmaya gitmiş. Ayrıldıktan sonra bir daha ne oğlunu aramış ne kocasını. Hiç haber alamamışlar ondan. Bülent annesiz büyümüş. Üstelik annesine ne olduğunu hiç bilmeyerek, yaşıyor olup olmadığını bile bilmeyerek büyümüş. Baba da bir daha evlenmemiş. Bülent yatılı okumuş. Boğazında bir düğümle büyümüş. Babası Bülent'e daha küçücük bir çocukken söylemiş gerçeği. Bu gerçekle birlikte büyümesini istemiş ve bu konuyu bir daha hiç konuşmamış onunla. Bu konunun konuşulmaması zamanla aralarında neredeyse bir nezaket konusu haline gelmiş. Saygılı bir sessizlikle yıllar yılı böyle bir şey yokmuş, hiç olmamış gibi davranmışlar birbirlerine. Anne ise evlendiği sırada yarım bıraktığı tıp eğitimini tamamlamış orada, doktor olmuş. Yıllar sonra bir yaz tatili sırasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen annesi evi aramış. Bülent çıkmış telefona. Bülent demiş. Evet demiş Bülent de. Ben senin annenim. Almanya'dan geldim. Yaz tatili için buradayım. Seni görebilir miyim? Evlerine yakın bir çay bahçesinde buluşmuşlar. Bülent o sıralar 17-18 yaşlarında bir delikanlı. Liseyi yeni bitirmiş. Yabancı bir kadın hayal meyal hatırlıyor annesini. Ya da hatırladığını sanıyor. Esintili, hafif rüzgarlı bir yaz. Annesinin iri çiçekli, mavi beyazlı eşarbından saçları uçuşuyor. Elinde eldivenleri var. El sıkışıyorlar ama eldivenlerini bile çıkarmıyor elinden. Tutuk bir konuşma geçiyor aralarında. Bülent niye gittiğini bile soramıyor annesine. Annesi bir ara sanki önemsiz ama pürüz yarattığı için şöyle bir konuşulup geçilmesi gereken bir ayrıntıya değinir gibi "Gitmem gerekiyordu," diyor. Tahsilim ve hayatım yarım kalmıştı. Tek açıklaması bu oluyor. Annesi Almanya'da evlenmiş, 2 çocuğu olmuş, çıkarıp resimlerini gösteriyor onların. Bülent'in de resmini istiyor onlara göstermek için. Bülent şaşkınlıkla kimliğindekini söküp veriyor annesine. Annesi bir dolma kalem çıkarıyor çantasından. "Bunu sana getirdim," diyor. Bir dolma kalem veriyor Bülent'e. Acı yeşil, siyah çizgili bir dolma kalem. "Dikkat et, kaybetme," diyor. Kaybetmiyor Bülent ama hiç yazmıyor onunla, hiç kullanmıyor. Hep çekmecesinde duruyor. Sonra ayrılıyorlar o gün. Bülent babasına bir şey söylemiyor. Almanya'ya dönmeden 1-2 kez daha arıyor anne. Bülent görmek istemediğini düşünüyor, buluşmuyor. Anne de ısrar etmiyor. Almanya'ya dönüyor. Gene yıllarca görüşmüyorlar. Gene aradan yıllar geçiyor. Bir gün bir telefon daha. Türkiye'ye temelli döndüğünü, artık İstanbul'a yerleştiğini söylüyor anne. Herkesi, her şeyi geride Almanya'da bırakmış. Bülent görüşmeye yanaşmıyor. Anne gene ısrarcı değil. Yalnızca adresini bırakıyor. Ara ara birbirlerinden bir biçimde uzaktan uzağa haber alıyorlar. Ama hiç görüşmüyorlar. Son birkaç günkü dalgınlığı elbette dikkatimi çekmişti. Üstüne gitmemem gerektiğini, bundan hoşlanmadığını biliyordum. Sonra bir gece yarısı nedense uykum bölünmüş, yataktan kalkmıştım. Salonda karanlıkta otururken buldum onu. İlkin ürktüm. Pencerenin önündeki koltukta öylece oturuyor, hiç kımıldamıyordu. "Bülent," dedim, "ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Niye karanlıkta oturuyorsun?" "Annem ölmüş," dedi. "Komşuları aradı. Gidip evi boşaltmam gerekiyor." "Yapmamı istediğin bir şey var mı?" dedim. "Benimle gelir misin?" dedi. "Tek başıma yapabileceğimi sanmıyorum." "Elbette," dedim. Yanına gittim, koltuğun koluna oturdum, elini tuttum. Dakikalarca hiç konuşmadan pencereden dışarı baktık. Bir ara başı güçsüz kalmış gibi belli belirsiz hafifçe koluma dayandı. Biriyle birlikte olmanın, yan yana durmanın, ona omuz vermenin anlamını ta derinden kavradığım ender anlardan biriydi. İlk kez kocamın küçük bir erkek çocuğu gibi omuz başımda durduğunu gördüm. Onun 5 yaşını, 10 yaşını, 15 yaşını, bir erkek çocuğunun ne demek olduğunu, bir erkek çocuğunun yalnızlığının ne demek olduğunu o gece gördüm. Karanlıkta gördüm. İçimden ona yönelen ağır, koyu, çok dalgalı bir sevgi ve şefkat zilinin benden, kalbimin kendimden bile sakladığım en dipte, en mahrem yerinden kopup olmadık biçimde ona doğru gürül gürül aktığını hissettim. Kocama nicedir aşık olduğumu kendime itiraf etmenin zamanı gelmişti. Başını alıp omzuma yasladım. Kollarımla doladım onu. Saçlarını okşadım, alnını öptüm. Ertesi gün Elimizde adres annesinin evini arıyor, bir türlü bulamıyordu. Birden ilk tanıştığımız geceyi benim kanter içinde Nazanların evini arayışımı düşündüm. İçim burkuldu. Ne tuhaf. Bütün duygular ve anların kaderin bir noktasında birbirine dönüşmesiyle ilerliyor hayat. Hayat da tıpkı bir film gibi birbirine katlanan sahnelerle ilerliyor. Bir süre evi bulamadık. Yanlış yollara saptık. Aynı yerlerde dolandık durduk. Sıcaklar erken bastırmıştı. Boğucu bir hava vardı. Terledik. İkimiz de sersemlemiştik. Pencereleri geniş kanatlı, odaları yüksek tavanlı, karanlık yüzlü eski bir binanın arkası güzel, geniş bir bahçeye açılan giriş katında oturmuş yıllar yılı. Kiracıymış. Komşularının oğlunu bulması zaman almış. Cenazeyi uzak akrabaları kaldırmış. Başkalarına kapalı kalmış bir hayatın mahremine girmenin çekingenliğiyle içeri adım attığımızda ortalıkta çok az eşyanın olduğunu gördük. Neredeyse boştu evin içi. Buna karşın genel bir dağınıklık ve özensizlik göze çarpıyordu. Yoksulluktan, tembellikten, pasaklılıktan değil de eşyaya değer vermemekten gelen bir özensizlikti bu. Her şey genel bir bakımsızlık içindeydi. Eşyaya özel olarak sevgi duymamış, hatıra sevmeyen birinin evi olduğu belli oluyordu. İnceden inceye işleyen tuhaf bir koku sinmişti havaya. Eşyanın kokusu değildi bu. Birikmiş tozun, kurtlanmış ahşabın, eprimiş kumaşın kokusu değildi. Küf, nem, rutubet de değildi. Sanki beklemişliğin kokusuydu, havasızlığın. Hani bazı evler vardır, bütün pencereler ardına kadar açık da olsa, içeride asılı kalmış havasızlık bir türlü gitmez. Evin bu eşyasız görünüşü ilkin akrabalarının kadının ölümünden sonra bazı eşyaları almış olabileceklerini düşündürdü bize. Ama evin genel çizgisi ev sahibesinin kendi için her şeyi sınırlı sayıda tuttuğunu, özellikle az eşyalı, tutumlu bir düzen kurmuş olduğunu gösteriyordu. Berjer tipi kulaklı bir koltuk, iki kişilik dar bir kanepe, bir sandalye, bir sehpa ve içinde birkaç parça çanak çömleğin, şekerliğin, tuzluğun ve likör kadehlerinin durduğu küçük bir büfeden başka bir şey yoktu koca salonda. Duvarda tıp diploması, birkaç manzara resmi. Çekmecelerde boş yere albüm, defter, mektup aradım. Yalnızca elektrik, su faturaları vardı. Geçmişin yükünü taşımak istemediği gibi kendi ardından da iz bırakmak istemediği anlaşılıyordu. Konuksever birinin evi olmadığı, biriktirmeyi, saklamayı, anı tutmayı seven birinin evi olmadığı da belliydi. Mutfaktaki tabak çatal sayısı bile azdı. Küçük bir yemek masasının mutfakta durduğuna bakılırsa yemeklerini mutfakta tek başına yiyordu. Mutfak dolapları yarı yarıya boştu. Banyo aynasının önü makyaj yapmaktan pek hoşlanmadığını gösteriyordu. Öldüğünde akrabaları belki birkaç parça bir şey almış olabilirlerdi. Ama pahaca değerli sayılabilecek birkaç şeyin hala ortalıkta duruyor olması bu olasılığı zayıflatıyordu. Belli ki yoksulluk sonucu değil, bir tercih sonucuydu evin bu hali. Yatak odasında sade, geniş bir yatak, yatağın yanı başında üzerinde eski bir lambayla birkaç Almanca ve Türkçe kitabın bulunduğu bir komodin, içinde az sayıda giysi asılı aynalı bir gardrop ve duvarların birinde yan yana konmuş geniş çekmeceli iki büyük şifonyer vardı. Kapının arkasında etekleri ve kol ağızları eprimiş sabahlığı asılıydı. Bütün bu manzara içinde bana en mahzun gelen şey o sabahlık oldu. Bir kadının bütün sabahlarının söndüğünü söylüyordu. Artık bir daha uyanır uyanmaz yatağından kalkıp ayaklarına terliklerini, sırtına sabahlığını geçirip mutfağa, çayın altını yakmaya gideceği sabahları olmayacaktı hiç. Ne tuhaf. İnsana bunu düşündüren şey kadının ölmüş olmasını bilgisinden çok toplamına hayat dediğimiz gündelik alışkanlıklarımıza işaret eden bir eşyanın varlığı oluyor. İçi boşalmış bir sabahlık, birdenbire ölümü her şeyden çok daha iyi anlatabiliyor. Eşya da insandan böyle alıyor öcünü. Her şeyden, neredeyse yalnızca birer tane varken şifonyerden iki tane olması ve yan yana konmuş olmaları ilgimizi çekmişti. Çekmecelerinden birini çektiğimizde gördüğümüz manzara birdenbire ikimizi de kötü etti. Çekmecenin içi bu genel dağınıklığın tamamen dışında saygılı bir özenle düzenlenmişti. Bütün çekmeceler düzgün biçimde katlanarak naylonlar içine özenle yerleştirilmiş ve belli ki yıllar yılı hiçbiri atılmamış, üst üste dizilmiş eldivenlerle doluydu. Kimi az, kimi çok kullanılmıştı ama hepsi dikkatle katlanmış, tertemiz naylonlar içinde öylece duruyorlardı. Bülent'in şifonyerlerin tek tek çekmecelerini açıp hepsinin içinde dizi dizi duran eldivenleri görmesiyle birlikte ardına döndüğünü, omuzlarının düştüğünü, duvarın dibine gidip yere çömeldiğini gördüm. Koca adam birdenbire bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Onu ilk kez böyle görüyordum. Kocamı tanımıyordum. O da annesini hiç tanımamıştı. Yanına gidip durdum. Dokunmaktan çekindim. Fazladan bir hareket yapmaktan korktum. Canım yanıyordu. Çaresizdim. Yalnızca yanı başında öylece durdum. Buradayım. Bak yanındayım. Acına omuz vermek için buradayım demek istiyordum. İstersen sonsuza kadar yanı başında olurum demek istiyordum. Öyle şaşkındım ki gözyaşlarımın kendiliğinden dökülmüş olduğunu, onunla birlikte ağladığımı fark etmedim. Sonra birden Bülent bana sarıldı. Başını omzuma koyup ağlamasını sürdürdü. Onu kucakladım, sıkı sıkı sarıldım. İlk kez böyle bir şey oluyordu. Kocam göğsüme, boynuma, koynuma gömülmüş, hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Belli ki yıllardır biriktirdiği zehri atıyordu içinden. Yıkanır gibi ağlıyordu. Orada öylece göz pınarlarımız kuruyana kadar hiç tanımadığımız bir kadın için ağladık. Dışarıda, kapıda yük ve eşya taşıyan kamyonetin sahibi ve iki adamı belirene kadar öylece kaldık. ''Ne yapacağız bunları?'' dedim. ''Hiç'' dedi. ''Bir şey istiyor musun bunlardan, herhangi bir şey?'' dedim. ''Hayır, hiçbir şey istemiyorum'' dedi. Her şeyi orada öylece olduğu gibi bıraktık. Bülent kamyonetin sahibine ''Ne varsa içeride alın'' dedi. ''Eskicilere satarsınız.'' O eldivenlerden bir çiftini alıp almamakta tereddüt ettim bir an. Sonra caydım. Her şey olduğu yerde kalmalı, olduğu gibi bırakılmalıydı. Bülent'in yaptığı gibi. O günden sonra uzun bir süre o çekmecelerde yatan eldivenlerin görüntüsü gitmedi gözlerimin önünden. Bülent çok çabuk eski haline döndü ve bir daha bu konuyu konuşmadık. Dedim ya, kocam az konuşur. Kendi duygularını ele vermez diye. Ben de fırsat bilip bana sırlarını emanet eder gibi gözyaşlarını emanet eden bu adamın duygularını kurcalamak istemedim. Beni sevdiğini anlamıştım. Yeterdi. Lale son aradığında kocama deli gibi aşığım dedim. Biliyordum dedi. Her şeyi ta en başından anlamıştım. Bu laf çok sinirlendirdi beni. Nasıl yani dedim. Ne demek anlamıştın diye homurdandım. Niye bazı şeyler yalnız masallarda olur sanıyorsun sen dedi. Haklıydı. Ben bir masalın içine düşmüştüm. Günün birinde bir adamla tanıştım, evlendim, sonunda hem mutlu hem aşık oldum. Klasik anlamda bir aile miyiz, değil miyiz, günün birinde kavga eder, boşanır, ayrılır mıyız, inanın hiç bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Gerçi ikinci çocuğumuzdan sonra bu olasılık hayli zor görünüyor. Haşarı, afacan ve bizim gibi bir aile için fazla konuşkan sayılabilecek, üstelik Başak Burcu olduğu için ayrıca mutlu olduğum bir oğlumuz oldu. Henüz 3 yaşında. 24 saat boyunca sürekli konuşuyor. Dünya, hayat, hayvanlar alemi, varoluş, ölüm, ölümden sonrası gibi sonsuz sayıdaki konu hakkında. Hiçbir yanıtın dindiremediği, ardı arkası kesilmeyen sorular soruyor, uykusunda bile. Babası onunla ne yapacak, nasıl başa çıkacak bilmiyorum. İçin içinde eğlenmiyor değilim bu durumla. Yazdığı kitapları yayımlatmama konusundaki kararında hala ısrarlı. Ama bana kalırsa oğlumuz büyüyene kadar şimdilerde yazmakta olduğu 7. kitabını bitiremeyecek. Sonrasında o güne ilişkin bir duygumu söyleyemedim ona. O eldivenleri gördüğümde birdenbire o kadını sevdim ben. Belki o an Bülent de annesini bağışladı ve onun için ağladı. Belki de kendisiyle annesi arasında bir benzerlik kurdu, bilmiyorum. Zaman zaman kopuk birkaç cümle geçiyor aramızdan, hepsi o kadar. İşte o dalgalı anlar nedense böyle düşündürüyor bana. Yıllar yılı kimseyle, aynı acıyı yaşayan babasıyla bile konuşmadığı, konuşmak istemediği bir konuda onu konuşturmaya kalkışmanın hakkım olmadığını biliyor ve üstelemiyorum. Herkesin acısını halletme yolları farklı. Hem Bülent'in bilmediği bir şey daha var. Ben de bunca yıl sonra işte böyle küçük hikayeler yazmaya başladım. Ama ona hiç söylemiyorum. Hem bir kitabını bile onca zaman kimselere okutmamış adama ne diye söyleyecekmişim? Hikayemi bitirirken, başlangıçta söz ettiğim için meraklıların merakını gidermek adına söyleyeyim. Kocam balık burcudur ama böyle bir adamla evli olduğunuzda bazı huyları ister istemez size de geçer. Ayrıca bir hikayeyi bitirirken geriye yeni bir merak bırakmak her zaman için iyidir. Peki sizce ben ne burcu olabilirim? 29 Kasım 6 Aralık 1997